Ayrım 25.
Yeter artık. Kısa kes. Bitir şu işi. 70-80 kişilik kitle ortada açıkta dikiliyor. Mitinge katılanlar endişeli gözlerle sağa sola bakıyor. Kimse konuşmayı dinlemiyordu. Halktan biraz cesaretli olanlar uzak köşe başlarına birikmiş, merakla olacakları bekliyordu. Arkadaşlar, şimdi andımızı içip dağılıyoruz diye bağırdı Ender. Anda başlamamışlardı ki caddenin derinliğinde bir silah patladı. Ardından otomatiklerin peş peşe gürleyen güçlü sesleri hiçbir şeyi duyulmaz hale getirdi. Birkaç cılız patlama karşılık verdi. Kitlede panik başlamıştı bile. Arkadaşlar, sakin olun, dağılmayın. Köşelere saklanın, siper alın, dağılmayalım arkadaşlar. Baktı Akın. Recep köşelere, arabaların arkasına saklanmaya çalışanlara slogan attırmaya uğraşıyordu. Silahlar bu sefer daha yakında patladı. G3'lerin sesiydi bunlar. Karşılık verenlerin sesi daha da yakından geliyordu. Sinan silahını çıkardı. Durun siz, ben bir bakayım diyerek fırladı birden. Caddenin derinliğine doğru koşmaya başladı. Akın ileriye baktı. 70-80 metre kadar uzakta sindiği köşeden karşıdaki bir noktaya nişan alan bir teknikliği görebildi yalnızca. Köşelere saklananların çoğu aşağı sokaklara doğru kaçıyordu. 8-10 kişinin beklediği bir köşeye koştu. Recep Lender de oradaydı. Arkadaşlar, dağılmayalım diye bağırıp duruyordu Ender. Recep çevreye baktı. Dağılalım dedi Ender'e. Bir ant bile içemedik. Ne andı? Şuraya bak, kaç kişi kaldı ortada? Ender bir an bozuk bir yüzle düşündü. Peki öyleyse dedi Recep'e. Arkadaşlar, dağılıyoruz diye bağırdı. Köşe başlarında kalan son 20-30 kişi de aşağıya doğru koşmaya başladı. Bir anda Recep'i de Ender'i de kaybetti. Bir ilerideki köşeye yaklaştı, orada durdu. Terk edilmiş, bomboş cadde az ileride sağa doğru kıvrılıyor, çevrede hiç kimse görünmüyordu. Silah sesleri susmuştu. Gitsem bir baksam mı? Ya oradakiler de kaçmışlarsa? Ya adamların kucağına düşersem? Ayrılamıyordu köşeden. Kaçmışlardır mutlaka. Baksana sustu silahlar. Hem niye gideceksin oraya? Senin görevin kitleyi korumak. Kitle dağılınca iş biter. Aşağı doğru sokağın derinliğine baktı. Orada da incin top atıyordu. Ötede caddenin kıvrıldığı yerde Vahit'i gördü bir an. Ona doğru koştu. Niyeti bir şeyler öğrenebilmekti. Vahit kaşla göz arasında aşağı sapan bir sonraki sokaktan kıvrılmış gözden kaybolmuştu. Var gücüyle o köşeye kadar devam etti. 100 metre kadar uzakta, caddenin ortasında bir ekip otosu duruyordu. Arabanın yanında birkaç asker ve sivil gördü. Köşeye ulaştı ve aşağıya bıraktı kendini. Vahit 50 metre kadar önündeydi, bağırdı. Vahit ne oldu? Ne oldu hoca? Vahit bir an arkaya baktı. Dağılıyoruz diye bağırdı koşmaya devam ederken. Onun gittiği yeri beğenmedi. Önce sola saptı, sonra sağa, sonra tekrar sola. Yeterince uzaklaşmıştı, koşmayı bıraktı. Zaten içi dışına çıkacak gibi olmuştu. Etrafta sokakların her zamanki normal kalabalığı vardı şimdi. Yani kadırgaya inen dik ara sokaklarda olabileceği kadar tek tük insanlar. Arkasında yaklaşan bir ayak sesi duydu. Döndü, baktı. Sema'ydı gelen. Hayret, nasıl bulmuştu onu? Yoksa hep peşinde miydi? Duygusallığı kabardı. Sevgisi bir anda yüreğini doldurdu ve taştı. Her şeyi göze alıp böyle bir eyleme katılan bu insanlar ve hele böyle bir kız için neler yapmazdı ki o an? Yol düzleşmişti. Küçük bir mahalle kahvesinin önünden geçti. Kahvenin kapısında 3 genç dikiliyordu. Ah yavrum, çok mu yoruldun? Gel otur şuraya, birlikte dinlenelim. İçinden ağlamak geldi Akın'ın. O zamana dek hiç kontrolünü kaybetmemişti fakat o an birden tutamadı. Silahını çekti. Ne söylemişti farkında değildi. Gençlerden içeriye kaçamayanın kafasına silahla vurdu, vurdu, vurdu. Sema'nın yakarışlarıyla kendine gelebildi ancak. Lütfen, lütfen, değmez bunlar için hocam. Değmez hocam, boş ver. Kahvenin önüne çıkarılmış masalardan birini bir tekmede devirdi Akın. Çay bardakları şangırtıyla etrafa saçıldı. İçinden bağırmak, çağırmak, küfretmek, her şeye, herkese lanetler yağdırmak geliyordu. Hiç ses çıkmıyordu ağzından. Sema'nın elinden kurtardı kolunu. Koşar adım devam etti yoluna. Tabancayı yerine soktu, sonra çıkardı. Hiçbir şey demeden arkasından yetişen Sema'ya verdi. Hırstan, üzüntüden, öfkeden, bulantıdan diyecek laf bulamıyordu. Neden sonra toparladı kendini. ''Sen sağa sap'' dedi. Sema hiçbir şey demeden sağa saptı. Akın arkasından bağırdı. ''Sağ ol.'' Kız döndü. Bir şey değil gibisine bir hareketle cevap verdi. Kafası karışıktı. Kendine lanet okuyordu. ''Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Sinan gitti baktı işte. Sen niye gitmedin? Korkudun değil mi? Korkak. Aylin oradaydı. Yanında olacaktın. Bilecektin neler olduğunu. Ya vurulduysa? Aptal. Hiçbir şey bilmiyorsun şimdi. Yanında olacaktın onun. En zor anında yanında olacaktın. Niye gitmedin, niye? Ölen, yaralanan oldu mu acaba? Ah aptal kafa. Neyi bekledim sanki? Kitleymiş. Başlarım ben öyle kitleye. 100 kişi bile yoktuk. 4 bölgeden 100 kişi. Kadroların bile hepsi yoktu. Geldik ama yetişemedik diyecek bir kısmı. Vakit geçirmek için biraz uzaklaşmıştık. Yürüyüş başlayınca koştuk. O sırada silahlar patladı, yanaşamadık diyecek bazıları. Lanet olsun, lanet olsun. Dolmuşların geçtiği caddeye ulaşmıştı. Boş bir dolmuş ağır ağır yaklaşıyordu. Kurtulduğuna sevinemiyordu. Ertesi günü iple çekecekti. Az önce neler olup bittiğini öğrenebilmesi için önünde uzun saatler vardı. 13. Bütün hızıyla yağan yağmur küçük toprak bahçede minik bir gölcük meydana getirmişti. Beyaz badanalı ıslak bahçe duvarı sokağı görmesini engelliyordu. Duvarın üstünden arada sırada geçen şemsiyelerin tepesini görebiliyordu. Bahçenin sol yanında bir sundurma, sağ yanında evin asıl kısmı bulunuyordu. İki ağaç, iki de fidan vardı bahçede. Pencereye yakın olan elma ağacı gökyüzünü kapatıyordu. Yanındaki sundurmanın altındaki bir yığın ıvır zıvır insanın içini karartıyordu. Üst üste yığılı meyve sandıkları, paslanmış bir pulluk, beller, kürekler, ne işe yarayacağı meçhul demir parçaları, dökük ev eşyaları, bir köşede odunlar. Onlardan arta kalan bir aralıkta evin köpeği Tarkan kıvrılmış uyuyordu. Akşama çok vakit olduğu halde ortalık öyle karanlıktı ki içeride ışık yakmadan kitap okuyamıyordu. Yağmuru sevdiğini zannederdi ama içindeki kasveti artırdıkça artırıyordu şimdi. Masanın üstündeki kitabı aldı eline. Kaldığı sayfayı bulamadan kapattı, yerine koydu. Canı kitap okumak da istemiyordu. 7 günde 3 roman bitirmişti, bu 4.'üydü. İçindeki sıkıntı arttıkça okuma hızı yavaşlıyordu. Sabahtan bu yana ancak 30 sayfa okuyabilmişti. Kafasını okuduğu şeye veremiyordu. Kitapta anlatılan konuyla ilgili çağrışımlar, düşler doğacağı yerde ilgisiz başka bin türlü düşünce, vesvese doluyordu kafasına. Ve elinde açık kitap dalıp gidiyordu. Metin'in babasının evinde kalıyordu. Küçük bir Trakya kasabasında bahçeli ufak bir evdi. 1 Mayıs'tan sonraki kaçak günlerinden birinde yolda tesadüfen Metin'i görmüştü. Durumunu kısaca anlatıp kalabileceği bir yer bilip bilmediğini sormuştu ümitsizce. Bizim eve gel demişti Metin. Sınavlara iyi hazırlanabilmek için 15 günlüğüne memleketine gidiyordu. Hiç tanımadığı bir ailenin yanında misafir kalma düşüncesinin sıkılgan ruhundaki ürkütücü etkisine rağmen başka çaresi olmadığı için hemen kabul etmişti öneriyi. Onu ailesinin okul arkadaşı olarak tanıştırmıştı Metin. Birlikte ders çalışmak amacıyla gelmişlerdi. Bereket aileyle fazla içli dışlı değildi ve Bereket eve sonradan eklenen bahçedeki bu küçük evcik vardı burada. O sayede sürekli göz önünde olmaktan kurtuluyordu. Metin'in annesi ve büyük annesi konuşkan insanlar sayılmazlardı. Bu iyi bir şeydi hiç değilse. İki erkek bir de kız kardeşi vardı ki onlar da askıntı olacak çocuklar değillerdi. Yalnızca ortaokula giden ufaklığın ona çevreyi gezdirme tekliflerine oyalayıcı cevaplar vermesi gerekiyordu zaman zaman. Bir de ilkokula giden kardeşin matematik ödevlerine yardım etmesi. Bu işi başına ne kadar sessiz olsa da uyanık bir kadın olan Metin'in annesi sarmıştı. Arkadaşı çocuğu sersedikçe bak Akın abin sana yardım eder diye veledi üstüne sürüp duruyordu. En felaket anlarıysa akşam yemekleri ve sonrasında yaşıyordu. Metin'in babası Selim Ağa hem büyük bir meyve bahçesi vardı hem toptancı tüccarlık yapıyordu. Eve dönünce Akın'ı esir alıyor, anlattıkça anlatıyordu. Onun çevrede ne denli sözü tutulur ve mesleğinde ne denli iş bilir bir adam olduğunu kanıtlar saçma sapan hikayelerini renkten renge girerek dinliyor. Bir yandan kafa sallayıp bir yandan böyle çenesi düşüklerin neden dinleyici olarak hep kendisini seçtiğine lanetler okuyor. Oturup keyfine bakan, dersine çalışan Metin'den yardım bulamayınca ya dersi bahane ederek ya da hasta bir televizyon izleyicisi rolü oynayarak kurtulmaya çalışıyordu. Oturmak sıkmıştı onu. Kalktı, ışığı söndürdü, küçücük odada volta atmaya başladı. Eskiden böyle yalnız, yapacak işi olmadığı zamanlar aileni düşünürdü. Hülyalara dalar, hayalleri içine okşar, mutluluk duman gibi sarardı başını. Kaçak duruma düştü Cüceli, aileni de düşünemiyordu. Görüntüsü gözünün önüne her gelişinde, içinden bir şey çekiliyor, tasa çöküyordu üstüne. Çünkü artık bir kaçaktı o, geleceği belirsiz biriydi. Aileni bir daha görebileceği şüpheliydi. Geçmişte de hiçbir birliktelikleri olmamıştı. Ama hiç olmazsa ilerideki birliktelikleri üzerine hayal kurma hakkına sahipti. Ona ruh veren, heyecan veren düşler, gerçekleşmesi olasılığı bulunan düşlerdi. Şimdi bu olasılık kalmamıştı. Düş kurma hakkı yoktu. Beklentilerle dolu bir dönem kapanmıştı onun için. İçi eziliyordu. Dün eve bir mektup atmıştı. Mektup annesiyle babasını bir ölçüde rahatlatacaktı. Yapılması gereken sıkıcı işlerden hiç olmazsa birisini yapmış olması düşüncesiyle rahatlamak istedi, olmadı. Tuğra'nın yazdıklarını okuyabilirdi. Bu sıkıntısını biraz olsun alırdı. Zula'yı buraya gelmeden önce Cevat'a aldırmıştı. Kağıtlar şimdi bozuk bir radyonun içindeydi. Radyoda sundurmanın dibinde Metin'in işe yaramaz eski kitaplarının bulunduğu bir sandıktı. Geldikleri ilk gün Metin saklamıştı oraya. Evin kalabalığından, hayhuyundan kendini hala emniyette hissetmediğinden olacak, bir daha çıkarttıramamıştı onları. Ancak gün geçtikçe içindeki merak artıyordu. Neler yazıyordu? Tuğran ne gibi anılarını kaleme dökmüştü? Nasıl değerlendirmeler yapmıştı? Kendinin de bahsi geçiyor muydu bu anılarda? Muhakkak geçiyordu. Nasıl geçiyordu acaba? Roman denemeleri iyi miydi? Birbirine bağlı sorular içini kemiriyordu. Edebiyat, sinema ve genel olarak sanat konusunda çok tartışırlardı Tuğran'la. İkisi de çoğu arkadaşları gibi beğenmeme bunalımı yaşayan insanlardı. Belki de en az beğenebilen iki insan. Çağdaş romanlar, yeni filmler ve müzik denemeleri arasında beğenebildikleri azdı. Toplumsal içerik, siyasi bir mesaj taşımayan, kendilerini anlatmayan bir şiir, bir hikaye ya da roman, bir resim ya da film onlara çok yavan ve katlanılmaz geliyordu. Toplumsal içerik taşıma iddiasında olanlar da ya öyle basit, öyle çarpıtılmış ya da öyle özenti, popülist geliyordu ki, öyle yavan ve öyle slogansı ya da öyle coşkusuz ve sevgisiz bir anlatımla karşılaşıyorlardı ki, isyan etmemek ellerinden gelmiyordu. Devrimci sanat zaten hiç çekilmiyordu. Neydi işin esası? Kendilerinde mi bir bozukluk mevcuttu, yoksa onlar normalde de ortada gerçek bir seviyesizlik mi vardı? Tartışmaları sonucunda bazen birini, bazen öbürünü, çoğu zaman ikisini birden kabulleniyorlardı. Eski anlayışların değiştiği şeklindeki tüm öz eleştirilere karşın sanatın kendi çevrelerinde hala küçümsendiğinden yakınıyorlardı. Sanatı falan bırakın, yaptıklarında, yazdıklarında, konuştuklarında, düşündüklerinde dehşet bir acelecilik, korkunç bir özensizlik vardı. Kültürel seviyenin genel düşüklüğünden yakınıyorlardı. Düşünen insanın üzerindeki çok yönlü baskıdan yakınıyorlardı. Devrimci insanın yeteneklerini körelten çalışma anlayışından yakınıyorlardı. Yakınmalarla bitiyordu tartışmaları. Şu anda gelmiş olduğu aşamada daha şekillenmiş düşüncelere ulaşmıştı. Az beğenir olmaları normaldi. Katı bir düşünce sistemiyle zorlu bir mücadelenin içinde olan insanlar, kendilerinden değişik insanları, kendilerininkinden farklı yaşayış biçimlerini, farklı yaklaşım şekillerini benimseyip sevemezlerdi. Beğenememe sıkıntıları yalnızca sanat alanıyla sınırlı değildi. Dışlarındaki insanları, dışlarındaki değer yargılarını, genel olarak toplumu benimseyip beğenemiyorlardı. İnandıkları çizgi doğadaki ve toplumdaki her olayı, her durumu, her gelişmeyi basit ve kabaca da olsa açık bırakmayacak şekilde yorumluyordu. Kendilerine bilgi edinme, yeniden değerlendirme, gözlemleme, duyumsama, esinlenme sorumluluğu düşmüyordu. Kendi dışa kapalı dünyalarında, gönül rahatlığı içinde yaşayıp gidiyorlardı. Belli bir grup yapısı içinde olmayan aydınlar içinde durum farklı sayılmazdı. Çoğunun düşünce yapısı kendilerini aratacak ölçüde ön yargılı ve katıydı. Üstelik onlar da toplumu, toplumsal hareketi ve insanı yorumlamak için mutlaka gerekli olan ruh ve heyecanı göremiyordu. Bu toplumsal hareketin bizzat içinde olmakla ya da dışında bakıp onu içten hissetmekle ulaşılabilecek bir mertebeydi. Tek başına aydınlara özgü ben merkezciliğe düşmeden kazanılabilecek bir üstünlüktü. Ne yandan baksa durum pek parlak görünmüyordu sonuçta. Devrimcilerle entelektüeller arasındaki bu sağırlar diyaloğunun sonu nereye varacaktı? Acaba başkalarını kendi kalıplarına sokamıyorlarsa o kalıpları değiştirmek mi gerekiyordu? Metin evde yoktu. Merakını yenemeyip kağıtları almaya karar verse gidip kendisinin alması gerekiyordu. Dikkat çekebilirdi. Görülürse sundurmanın altında ne aradığı merak edilebilirdi. Öte yandan onları çıkarıp hemen okuma isteğinin de önüne geçemiyordu. Zaten şimdiye dek niye yapmamıştı ki bunu? Hücre gibi bir odada günlerdir sıkılıp patlayıp dolanıp duruyordu. Oysa Turan sundurmanın altındaydı. Dışarıya çıkıp onunla konuşmak zahmetine bile katlanmıyordu. Beklemek olacak şey değildi. Aklına Tuğra'nın ünlü karikatürü geldi. Dernekte karikatür kolu kurulmuştu bir zamanlar. Adamın resminin de, esprilerinin de iyi olduğu bilinirdi. Ondan bir karikatür çizmesi istenmişti. Çocukcağız bir hafta düşünmüş, taşınmış, sonunda iki kareli bir karikatür teslim etmişti. Konu gençliğin kafasının fotoroman okuma gibi boş alışkanlıklarla oyalanması olgusuydu. Birinci karede bir genç kız gazete büfesi önünde bir cep fotoroman alıyor, cebine koyuyordu. İkinci karede kızın 10 misli büyüklüğünde Sam amca kılıklı biri onu yakalayıp yerden alıyor, zalim ve kurnazca sırıtarak ceketinin cebine atıyordu. Eseri yüzünden zavallıyla aylarca dalga geçilmişti. Romanı da karikatürüne benzemeseydi bari. İçin için güldü. Kararını vermişti. Metin'i beklemeden alacaktı radyoyu. Gören olursa canım sıkıldı, Metin'in eski Texas Tom Mix'lerini okuyayım dedim diyecekti. Az sonra tekrar odadaydı. Onu gören olmamıştı. Kırık bir saç tokasıyla radyonun vidalarını söktü. İki tane gazete çıktı ortaya. Bir de katlanmış bir tomar saman kağıdı. Gazeteler Nisan'ın ilk iki haftasınındı. Onları daha iyi bir yere saklamak ya da yok etmek gerekiyordu. Kağıtları karıştırdı. Deneme 1 ve deneme 2 başlığı altında tükenmez kalemle yazılmış, numaralanmış iki grup kağıttı bunlar. Merak ve heyecanla okumaya başladı. Deneme 1. Bahar kokuları sarmıştı her yanı. Hafif bir rüzgar doğanın şenlenişini fazlasıyla hissedilir hale getiriyordu. Ağaçlar bembeyaz çiçeklerle donanmıştı. Kuşlar çıldırmışçasına ötüşüyordu. Ilık, güneşli hava insanın kanını kaynatıyordu. Parke taşlı yolu bıraktı, dar dik yokuşa vurdu. Yaya yolu bahçeli gece kondu evlerinin arasından tepeye tırmanıyordu. Çıktıkça evler azalıyordu. Yukarıda yemyeşil çimenlerle kaplı bir düzlük vardı. Yeşiller arasında rengarenk çiçekler uzaktan çok hoş görünüyordu. Gecekondu evleri ve bahar. Ressam olsa bu isimde bir tablo yapardı. Kendi gazetelerinde bastırırdı. Ama renkli resim çıkmıyordu. Sanat sayfaları da yoktu. Sanatçıları yetişince ileride olacaktı kuşkusuz. Duvarlardaki tepeye doğru sıklaşan sloganları okuya okuya ilerliyordu. Okudukça neşesi artıyordu. Yazıların çoğu kendi yazılarıydı. Toprak düzeltilerek taşlar döşenmek suretiyle yapılmış basamakları çıkmaya başladığında kesildiğini hissetti. Eskiden böyle olmazdı. 6 kat merdiven çıkar bir hoh demezdi. Bürokratlaşıyordu galiba. Yaşı henüz 26 iken ihtiyarladığı söylenemezdi ya. Merdiven geniş, toprak bir yola açılıyordu. O sloganları okumaya devam ediyordu. Fırça ile yazılmış büyük yazıların altında ancak yakından bakıldığında görülebilecek büyüklükte, tebeşirle ya da kiremit parçalarıyla yazılmış küçük küçük başka yazılar vardı. Bunlar semtin ufaklıklarının eserleriydi. Burada 5-6 yaşlarındaki çocuklar oyunlarda birbirlerini slogan atarak kovalarlardı. 10 yaşındakiler sevmediklerini revizyonist diye suçlarlardı. Buralar onların kalesiydi. Kök salmışlardı taşına toprağına. Yola çıkınca sola döndü. Sağ yanda tek tük evler vardı. Sol yanda evler sıktı. 200 metre kadar ileride sağda yukarıdaki ikinci tepeye doğru sık yerleşimle inşa edilmiş çok sayıda biriket ev göze çarpıyordu. Bazıları beyazlı, kırmızılı, mavili badana edilmiş, bazısı hala inşaat halindeki yapılar bir site oluşturuyordu. Sağdaki soldaki boş alanlarda bir sürü çocuk oynuyordu. Yoksul giysili çocuklar. Hele kızların elbiselerine bakanlar kendilerini bir Doğu Anadolu köyünde sanabilirlerdi. Çelik çomak oynayan bir grubun yanından geçerken iki çocuk arkasından bağırdı. ''Kadir yoldaş! Kadir yoldaş!'' Eliyle selam verdi çocuklara. Sesleniş çok hoşuna gitmişti. Aşırı güleç görünmemeye çalışarak selam diye karşılık verdi. Nasılsınız? Sağ ol diye bağırdı çocuklar. Biri hemen oyuna döndü, öbürü bir süre arkasından bakmayı sürdürdü. Kadir orta boylu, oldukça yapılı biriydi. Düzgün yüz hatlarıyla yakışıklı sayılırdı. Teni oldukça açıktı. Fakat kaşları, bıyığı, saçı koyu siyah olduğundan esmer kategorisinde değerlendirilirdi. Tıraşlı yüzü, düzgün temiz giysileriyle efendi bir görünümü vardı. Yeni yapılmış biriket evlerin arasına sapıp insanların çamurlu toprakta yürüye yürüye oluşturduğu patikayı izleyerek yukarıya doğru ilerledi. Çamaşır yıkayan bir grup beyaz yazmalı kadının sevecen bakışlarına gülümseyerek karşılık verdi. Ötede tuğladan yapılmış ve henüz bitmemiş bir evin önünde birikmiş küçük gruba yaklaştı. Biri yere çömelmiş sigara içiyordu. Diğerleri ayakta konuşuyorlardı. Biri hariç hayli küçük yaşta görünüyorlardı. Ancak yüzlerindeki sert, ciddi, görmüş geçirmiş ifade gerçek yaşlarını yine de gizliyor olabilirdi. Kadir'i görmüşlerdi. Selam dedi Kadir. Merhaba, hoş geldin. Sigara içen ayağa kalktı, gülümseyerek en önde yaklaştı ve kuvvetle elini sıktı. Ardından orta yaşlı görüneni sıktı Kadir'in elini. Şişman denebilecek kadar tıknaz, kısa boylu biriydi.